13. Ayrım, sayfa 173. 8. Bölüm, Cepheye Gidiş. 1. Dünya Savaşı Orta Doğu'da bir dizi acemice harekatla başladı. Tıpkı Batı cephesinde olduğu gibi komutanlar burada da bedelini insan canıyla ödeyerek ders alıyorlardı. Osmanlı orduları derhal taarruza geçti ve iki yenilgi aldı. Ardından İngilizler saldırdı ve onlar da iki kez yenilgiye uğradı. Osmanlılar acele ettikleri, İngilizler ve Fransızlar ise ağırdan aldıkları için yüksek bir bedel ödediler. Çarpışmaların başlamasından önce 21 Ekim'de Enver, Kurmay Başkanı Bronsart von Schellendorf ile birlikte hazırladığı savaş planını Alman Başkomutanlığına gönderdi. Bu plana göre Karadeniz'de yapılacak bir donanma hücumuna ek olarak Kafkasya'da Rus ordusuna, Mısır'da İngilizlere saldırılacak ve cihat ilan edilecekti. Bir ay önce Enver, ajanlarını Kafkasya, Mısır, Cezayir, Afganistan ve Hindistan'a ayaklanmalar düzenlemeleri için yollamış olduğunu Berlin'deki Osmanlı askeri ateşesine bildirmişti. Dipnot: İsmet İnönü, Cilt 1, sayfa 333, 335, 336. Afganistan'a giden grup Atatürk'ün arkadaşı donanma subayı Hüseyin Rauf'a, Orbay, emanet edilmişti. Afganistan hakkında tek bildiğim şey ismi diye itiraz etmişti Hüseyin Rauf. Oraya nasıl gidilir? Amerika yoluyla gidebilir miyim? Dipnot: Orbay, editör Kutay, yüzyılımızda bir insanımız, cilt 3, sayfa 23-28. Sonunda oraya gidip Afganları ve İranlıları İngilizlere karşı kışkırtmak için Wilhelm Wasmus ve Oskar von Niedermayer adlı Alman ajanlarıyla işbirliği yapmayı kabul etti. Savaş patlak verince Hüseyin Rauf sınırı geçip İran'a girdi. Enver tarafından verilen ve hiçbir anlam taşımayan Güney İran Başkomutanı rütbesiyle Kirmanşah dışında bir süre oyalandı ve İstanbul'a dönüp Donanma Kurmay Başkanlığı görevini sürdürdü. İran ve Afganistan'da kalan Alman ajanların harcadıkları bol miktardaki altının hiçbir yararı olmadı. Cihat ilanının etkili olacağından kuşku duyan Alman askeri misyon başkanı Liman von Sanders, anılarında Alman gizli harekatlarının hiçbirinin önemli sayılacak bir sonuca ulaşmadığını anlatacaktı. Dipnot: Liman von Sanders, sayfa 42-43. Hüseyin Rauf'un görevi konusunda bakınız Orbay, editör Kutay, yüzyılımızda bir insanımız, cilt 3, sayfa 23-27. Ve Cehennem Değirmeni, cilt 1, sayfa 19-22. Alman ajanlar konusunda bakınız Hopkirk, sayfa 63. İyi bir şans eseri bu maceralarda can kaybı fazla olmadı. Buna karşılık başlangıçtaki askeri harekatlar felaketle sonuçlandı. Kasım ayında Rusların Erzurum'a doğru ilerleyişi Hasan İzzet Paşa komutasındaki 3. Ordu tarafından Osmanlı sınırlarının hemen içindeki Köprüköy'de durduruldu. İki ordu karşılıklı olarak mevzilerini sağlamlama almaya çalışırken 6 Aralık'ta Enver Bronsart von Schellendorf ile birlikte Erzurum'a geldi. Yaşlı Sultan 5. Mehmet'in resmen başkomutan vekili yapılan Enver artık hem başkomutan hem harbiye nazır hem de genelkurmay başkanıydı. Bu görevlerle yetinmeyerek 3. Ordu'nun komutasını da eline aldı ve Ruslara karşı bir kuşatma harekatına girişti. 18 Aralık'ta yoğun bir kar fırtınası altında 80 bin Osmanlı askeri saldırıya geçti. Askerlere küçük sınır kasabası Sarıkamış'taki Rus birliğini kuşatma emri verilmişti. Bunu başarabilmek için 3000 metre yüksekliğindeki sıra dağları -26 derecelik soğukta geçmek zorundaydılar. Sıra dağların adı olan Allahu Ekber, Müslüman savaşçıların geleneksel savaş çığlıklarını çağrıştırıyordu. Askerlerin cesareti felaketi önlemeye yetmedi. Kötü hazırlanmış, giyimleri ve beslenmeleri yetersiz askerlerin binlercesi soğuktan donarak öldü. Hayatta kalanlarını Ruslar Sarıkamış çevresinde imha ettiler. 80 bin askerden yalnızca 10 bin kadarı Osmanlı topraklarına geri dönebildi ve onlar da tifüs salgınında yaşamlarını yitirdiler. 8 Ocak'ta Enver Paşa artık yalnızca varlığını isim olarak sürdüren 3. Ordu'nun komutasını arkadaşı Hafız Hakkı Paşa'ya bırakarak İstanbul'a dönmeye karar verdi. Kısa bir süre sonra Hafız Hakkı Paşa da tifüse yakalanıp ölünce Enver bu görevi savaşın başında İstanbul'daki 1. Ordu'nun komutanlığı atanmış olan Liman von Sanders'e önerdi. Liman von Sanders reddetti. Dipnot: Liman von Sanders, sayfa 46. Sarıkamış felaketini Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa, cilt 3, sayfa 99-157'de anlatıyor. Osmanlılar ikinci yenilgiyi Mısır cephesinde aldılar. Harekatı yöneten Bahriye Nazırı Cemal Paşa'ydı. Gerçekte Amiral Suşo'nun komuta ettiği donanmanın başına görünürde Enver'i bırakan Cemal Paşa, 4. Ordu Komutanı ve Kilikya, Suriye ve Arabistan Genel Vazisi olarak Şam'a gitti. Bölgeye ulaşınca ilk işi Enver'in Almanlara verdiği sözleri uygulamak oldu. Yanında Alman Kurmay Başkanı Kreis von Kressenstein ve Enver'in teşkilat-ı mahsusasının üyeleriyle birlikte 18 bin askeri Sina çölünden Süveyş kanalına doğru ilerletti. 2-3 Şubat 1915 tarihinde kanala ulaştılar. 600 asker karşıya geçmeyi başardı ve İngilizlerin keşif gücüyle karşılaştı. Enver ile Cemal'in umutlarının aksine Mısır halkı İngiliz yönetimine karşı ayaklanmadı ve Türk birlikleri 3000 kayıp verip hiçbir şey elde edemeden Filistin'e geri döndü. Dipnot, adı geçen eser sayfa 169-180. Bazı raporlara göre savaşa itiraz etmekten vazgeçen ve Mısır hidivi olmak umuduna kapılan Cemal Paşa, 1916 Temmuz'unda Süveyş kanalına bir sefer daha düzenledi. Birincisi gibi bu da başarısızlığa uğradı. Dipnot, Cemal Paşa, sayfa 186-187. Mustafa Kemal 1915 Ocağı'nın sonunda Sofya'dan İstanbul'a dönünce Enver'i yine Harbiye Nazırlığı'nda buldu. Bu buluşmayla ilgili anıları İttihat ve Terakki liderlerini ve onların bütün yaptıklarını lanetlediği Milliyet Gazetesi'nde 1926 yılında yayınlandı. Mustafa Kemal hiçbir zaman Enver'den etkilenmemişti. Yaşam öyküsü yazarı Hikmet Bayır bu konudaki görüşlerini şöyle yansıtıyor. Enver işin ayrıntılarına inmezdi. Karar ve planlarının nasıl uygulanacağı ona göre yalnızca ayrıntıydı. Genelinde askeri konularda cahil sayılırdı. Çünkü ordu içinde önce bir taburun sonra bir alayın komutanlığını yaparak adım adım ilerlememişti. Makedonya ve Libya'da haydutlar ve aşiretlerle birlikte savaşmış ve sırtını siyasilere dayayarak zirveye çıkmıştı. 1913'te Edirne'ye doğru yürümesi aktif bir komutanlık sayılmazdı. Çünkü Sırplar, Yunanlar ve Romenler tarafından yenilgiye uğratıldıktan sonra Bulgar ordusunun var olduğu söylenemezdi. Sonuç olarak bir tümene ya da bir kol orduya emir verirken uygulanması için neler yapılması gerektiğini düşünmediğinden sanki bir çavuşa 40-50 askeri toplayıp bir tepeyi ele geçirmesi emrini veriyormuş gibi davranırdı. Sarıkamış'taki felaket bu yaklaşımın sonucuydu. Dipnot, Atatürk'ün hayatı ve eseri, sayfa 55-56, not 61. Atatürk Büyük Savaş'ın başlangıcında Enver ile karşılaşmasını anlatırken başkomutanı hakkındaki düşüncelerini şöyle açıklıyor. Enver biraz zayıf düşmüş, rengi solmuş bir haldeydi. Söz hemen başladım. Biraz yoruldun dedim. Yok, o kadar değil dedi. Ne oldu? Çarpıştık, o kadar. Şimdi vaziyet nedir? Çok iyidir cevabını verdi. Ben daha fazla Enver Paşa'yı üzmek istemedim. Mükalemeyi kendi vazifeme intikal ettirdim. Teşekkür ederim. Beni numarası 19 olan bir fırkaya kumandan tayin buyurmuşsunuz. Bu fırka nerededir? Hangi kolordu ve ordunun emrinde bulunuyor? Cevap verdi. Ha evet, belki bunun için Erkan-ı Harbi ile görürseniz daha kati malumat alırsınız. Enver'i çok meşgul ve yorgun görüyordum. Sözü uzatmadım. Başkumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'ne müracaat ettim. Kendimi 19. Fırka Kumandanı Kaymakam Mustafa Kemal diye takdim ettim. Kendilerine kendimi takdim ettiğim her zat yüzüme bakıyor, benim kim olduğumu anlamakta müşkülat çekiyordu. Nihayet Başkumandanlık Erkan-ı Harbiyesi'nde böyle bir fırkanın mevcudiyetinden haberdar olan bulunmadı. Şimdi hale bakınız, ne garip mevkideyim. Adeta sahtekar vaziyetindeydim. Dipnot, İdemir, sayfa 35-36. Mustafa Kemal'in 1917 Ocağı'nda Osmanlı Harp Tarihi Şubesi'ne aktardığı görüşme metni daha kısaydı. Sofya'da askeri ataşe iken Tekirdağ'da kurulmasına çalışılan 19. Tümen Kumandanlığı'na getirildim. Henüz tümenin istendiği gibi kurulmasına zaman kalmadan, İtilaf devletlerinin Çanakkale Boğazı aleyhinde tehditkar bir vaziyet almaları üzerine, 25 Şubat'ta, tümenin yalnız 57. alayı ile Maydos'a hareket emrini aldım. Dipnot, Atatürk'ün bütün eserleri, cilt 1, sayfa 281. Sayfa 279'da raporun tarihi 12-11-1332, yani 25 Ocak 1917 olarak verilmektedir. Maydos, şimdi Eceabat, Gelibolu Yarımadası'nın güneyinde bulunan küçük bir limandır. Boğazın daraldığı bu noktada limanın tam karşısında Çanakkale kent merkezi bulunur. Maydos'un biraz güneyindeki Kilitbahir Kalesi boğazın girişini korur. İstanbul'u işgal etmek amacıyla Gelibolu Yarımadası'nı bombalayıp ele geçirmek için yapılacak saldırıyla ilgili karar, Rusların 2 Ocak tarihli Türkleri Kafkas cephesinden uzaklaştırma çağrısı üzerine 8 Ocak 1915 tarihinde İngiliz Savaş Konseyi tarafından alınmıştı. Dipnot, Lidl, sayfa 33-34. İngiliz ve Fransız ortak filosu 19 ve 25 Şubat günlerinde Çanakkale Boğazı girişinin iki yanındaki istihkamları bombaladı. Donanma toplarının tahribatını arttırmak amacıyla karaya da birlikler çıkarıldı. Gelibolu Yarımadası'nın güney ucundaki Seddülbahir'de Mehmet adlı bir çavuş tüfeği kilitlenince elindeki taşla bir İngiliz denizcisine saldırarak ülke çapında ün kazandı. Mustafa Kemal bu olayın yayınlanmasına yardımcı olarak günümüze dek Türk askerleri için kullanılan Mehmetçik adının doğmasını sağladı. Dipnot: Mustafa Kemal'in 7 Mart 1915 tarihinde Müstahkem Mevkii Kumandanlığı'na yazdığı rapor, Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 210, 25 Aralık 1916'da Osmanlı Genelkurmay'ının askeri tarih bölümüne gönderdiği yazıda başkalarına örnek olması için Mehmet Çavuş'a derhal madalya verilmesini istediğini belirtiyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 282. İtilaf devletlerinin faaliyetlerindeki duraklama Türklere yedek güçlerini buraya göndermek için zaman kazandırdı. Mustafa Kemal'in 19. tümenini güçlendirmek için 72. ve 77. alaylar bölgeye ulaştı. Ama bunlar onun beklediği askerler değildi. "Aman reis bey, kumandan paşadan rica edelim, bana verilen 72 ve 77 numaralı alaylar Arap'tır." diye kolordu komutanının kurmayına şikayet etti. "Bir kısmı savaşa karşı insanlardır, eğitimleri de azdır. Bunları geri alsınlar, halis Türk delikanlılar olan ve eğitimleri ilerlemiş bulunan benim eski iki depo alayımı göndersinler." Kolordu karargahı bu istemi reddetti. Dipnot: Altay, sayfa 82-83. İtilaf devletlerinin ilk bombardımanı sırasında Çanakkale yöresindeki Türk güçleri iki ayrı komutanlığa bağlıydı. Gelibolu Yarımadası'nın savunması Balkan Savaşları'nda Yanya savunmasıyla ün yapan Arnavut asıllı Esat Paşa komutasındaki 3. Ordu'ya bırakılmıştı. Boğaz girişindeki kalelerin ve kıyıların karadan korunması ise Cevat Paşa, Çobanlı komutasındaki Çanakkale Müstahkem mevkiine aitti. Maydos bölgesinin komutanı olarak Mustafa Kemal hem 3. Ordu'ya hem de Yarımada'nın doğu sahilinin savunulması açısından Mevki-i Müstahkem Kumandanlığı'na karşı sorumluydu. Dipnot: İdemir, sayfa 37. 18 Mart 1915 tarihinde İngiliz-Fransız ortak filosunun Boğaz'ı denizden geçme girişimi Kilitbahir önünde başarısızlıkla sonuçlandı. Fransızların Bouvet ile İngilizlerin Irresistible ve Ocean adlı savaş gemileri batırılıp birkaç tanesi de hasara uğratıldı. Mustafa Kemal raporunda bu tamamen bahri bir harekettir. Sahil müdafaası Cevat Paşa, Çobanlı Hazretlerinin tahtı emrinde bulunuyordu. Benim bu hareketle alakam dolayısıyledir. Düşmanın mağlubiyetiyle neticelenen bu muharebe-i bahriyede kara mıntıkasının, yani Gelibolu Yarımadası'nın güney sahili, muhafazası benim uhdemde idi diye belirtmişti. Dipnot: Adı geçen eser, sayfa 38. Osmanlı güçlerinin yerleri ve komuta yapısı birkaç gün sonra değişti. Şubat ayındaki bombardımanlar İstanbul'da büyük ölçüde tedirginliğe yol açmıştı. Liman von Sanders başkenti savunmak için hazırlıklara başlarken hükümeti de Anadolu'ya taşıma hazırlığına girişildi. İtilaf güçlerinin Çanakkale Boğazı'nı geçme çabaları sonuç vermeyince Enver çok kısa bir süre sonra gerçekleştirileceği tahmin edilen bir kara çıkartmasına karşı Boğazları savunmak için her türlü çabanın gösterilmesine karar verdi. 26 Mart tarihinde Liman von Sanders kendisine önerilen ve Çanakkale bölgesindeki güçlerin tümünü kapsayacak olan yeni kurulmuş 5. Ordu'nun komutanlığını kabul etti. Dipnot: Liman von Sanders, sayfa 54. Gelibolu'ya ulaşınca Liman von Sanders yine bir savaş planı geliştirdi. Doğu Akdeniz'deki ajanlardan büyük çaplı bir itilaf donanmasının saldırı hazırlığı içinde olduğunu öğrenmişti. Ama hangi noktalarda karaya çıkmaya hazırlandıkları bilinmiyordu. Türk güçlerinin Boğaz'ın tehdit altındaki girişinin iki yakasında çok zayıf bir biçimde yayılmış olduğuna karar verdi. Askerleri Yarımada'nın kuzeyinde Marmara Denizi ile Ege Denizi'ndeki Soros Körfezi arasında kalan Bolayır Kıstağı, Yarımada'nın en güney ucu ve Asya kıyısında Boğaz'ın girişi gibi üç farklı noktada topladı. Görece daha alçak olan Bolayır Kıstağı'nı itilaf güçlerini çıkartma girişimi için en uygun nokta olarak göreceklerini tahmin ediyordu. Ama burasının arazi yapısı güneydeki tepelik bölgeye oranla daha düzgün olduğu gibi, 2. Ordu'nun konuşlandığı Trakya'ya ve Karadeniz'e olası bir Rus saldırısına karşı İstanbul'u savunmak için bekleyen 1. Ordu'ya daha yakın sayılırdı. Daha sonraları Mustafa Kemal Balkan Savaşları sırasında bu bölgeye yakın yerlerde görev yaptığından, itilaf güçlerinin Yarımada'nın güneyine çıkacaklarını tahmin ettiğini söyleyecekti. Dipnot: İdemir, sayfa 37. 31 Mart 1915'te Mustafa Kemal'in yeni kurmay başkanı Binbaşı İzzettin Çalışlar günlüğüne not düştü. Bugün Liman Paşa kolordu kumandanı Esat Paşa ile birlikte Maydos'a geldiler. Bir ileri sahil mıntıkası tertibatı gördüler. 5. Ordu Kumandanı Livan Paşa, Müstahkem Mevki, Boğazlar Kumandanı Cevat Paşa, Sahil Müfettişi Alman Amiral von Usedom Paşa, Donanma Kumandanı Merten Paşa, 3. Kolordu Kumandanı Esat Paşa, Anadolu tarafındaki Mürettep Kolordu Kumandanı Alman Weber Paşa, Almanlar Boğaz Müdafaasında emir kumandayı tamamen ellerine almak istiyor gibi gözüküyor. Dipnot Çalışlar Sayfa 34. Binbaşı İzzettin haklıydı. Liman von Sanders kilit noktalarda Almanların bulunmasını yeğliyordu. Ama bu durum Türk subaylarla aralarında sürtüşmelere neden oluyordu. Mustafa Kemal sonradan Maydos'ta ilk kez Liman von Sanders ile tanıştırıldığı zaman onun kendisine Bulgarların niçin harekete geçmediğini sorduğunu anlatacaktı. Ben de ona çünkü Alman utkusuna, zaferine güvenleri yoktu onun için yanıtını verdim. Ya siz ne düşünüyorsunuz diye sorunca Bulgarların görüşlerini haklı buluyorum dedim. Dipnot Erikan tarafından alıntı 117. Ankara'da Hakimiyet-i Milliye gazetesinde 10 Nisan 1926'da yayınlanan Mustafa Kemal'in anılarından derlenmiştir. Belki Mustafa Kemal Liman von Sanders ile konuşurken farklı sözcükler kullanmıştı. Ama söylediklerinin o zamanki duygularını yansıttığından hiç kuşku yok. Yeni görevine başladıktan sonraki 4 hafta boyunca Liman von Sanders savunma hattını güçlendirmek ve askerleri eğitmek için var gücüyle çalıştı. İtilaf devletlerinin yalnızca deniz savaşından vazgeçerek ortak bir deniz kara harekatına girişmek üzere planlarını değiştirmelerini yarattığı gecikmeden azami biçimde yararlanmaya çabalıyordu. Bu erteleme Winston Churchill'in Çanakkale çıkartmasının başarısızlığına neden olacaktı. İtilaf güçleri 25 Nisan 1915'te karaya çıktılar. Türklerin yoğun direnişine karşın 3 noktada sahile ayak bastılar. Kuzeyden güneye doğru Arıburnu noktasına, yarımadanın güney ucunda Seddülbahir kalıntıları arasına ve Asya yakasına Kumkale yakınına asker çıkardılar. Üçüncü noktayı işgal eden Fransız askerleri kısa süre sonra geri çekildiler. Ama İngiliz ve Fransızların Seddülbahir'den kuzeye, Arıburnu yöresindeki İngiliz ve Anzakların ise yarımadanın doğusuna ulaşma çabaları devam etti. Her iki yolun üzerinde birbirinden derin uçurumlarla ayrılmış Çalılık tepeler bulunuyordu. 25 Nisan sabahında Mustafa Kemal'in 19. tümeni yarımadanın öbür tarafındaki Arıburnu noktasından 5 mil uzakta Maydos yakınındaki Bigalı köyünde yedek olarak bekletiliyordu. Seddülbahir'den Arıburnu'na kadarki itilaf güçlerinin öncü güçleriyle Albay Halil Sami komutasındaki 9. tümen karşılaşmıştı. Daha kuzeydeki Bolayır kıstığında bulunan Liman von Sanders, Saros körfezine şaşırtma manevralar yapan itilaf gemilerinden gözlerini ayırmıyordu. Halil Sami Mustafa Kemal'den Arıburnu noktasının doğusundaki tepeleri elde tutmaya yardım etmesi için derhal bir tabur göndermesini istedi. Mustafa Kemal süvarilerden ve tümen topçu dağ taburundan oluşan 57. alayını sevk etti. Bu çarpışmayı anlatırken bir tepeye tırmanıp arkadan gelen birliğini beklediği sırada 9. tümenden geri çekilmekte olan askerlerle karşılaştığını söylüyor. Aralarında şöyle bir konuşma geçmiş. "Niçin kaçıyorsunuz?" dedim. "Efendim düşman dediler." "Nerede?" dedim. "İşte" diyerek 261 rakımlı tepeyi gösterdiler. Bu tepe Jonk Bayırı adıyla bilinen daha yüksek bir tepeye doğru gidiyordu. Hakikaten düşmanın bir avcı kuvveti 261 rakımlı tepeye yaklaşmış ve tam bir serbestlikle ileri doğru yürüyordu. Üstelik bana kendi askerlerimden daha yakındılar. Geriye çekilmekte olan askerlere dönüp konuşmak için beni neyin dürttüğünü bilmiyorum. "Düşmandan kaçılmaz" dedim. "Cephanemiz kalmadı" dediler. "Cephaneniz yoksa süngünüz var" dedim. Ve bağırarak süngü taktırdım ve yere yatırdım. Onlar yere yatınca düşman askerleri de yattı, kendimize zaman kazandık. Dipnot Mustafa Kemal konuşmasının bu bölümünde askerlere hitap etmiş olduğunu 1917 Ocağı'nda Genelkurmay Askeri Tarih Bölümüne gönderdiği raporda belirtiyor. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 292. Ekler ise Ruşen Eşref'le Ünaydın 1918 Mart'ında yaptığı görüşmeye ait. Şapolyo sayfa 106-108. Mustafa Kemal kendi 57. alayı ulaşınca onlara düşmanın kuzey kanadına yönelmelerini emrettiğini söylerken, "Size ben taarruz emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum. Biz ölünceye kadar geçecek zaman içinde yerimizi başka kuvvetler ve kumandanlar alabilir" dediğini anlatmıştı. Dipnot, Mustafa Kemal'in daha sonraki raporlarına dayanan çarpışmanın ayrıntıları Erikan sayfa 128 ve devamı. Belki de 57. alayla girdiği çarpışmaların sonunda askerlerin neredeyse tümü yaşamını yitirdiğinden böyle konuştuğunu anımsıyordu. Dipnot İdemir sayfa 39. Ölen bir askerin üzerinden çıkan yazılı emir anımsadığından farklıydı. Hiçbirimizin ölmek yerine Balkan Savaşı'nın utancını bir kez daha yaşamak istediğini sanmıyorum. Ama aramızda böyle davranmayı tercih edenler varsa derhal onları ele geçirip kurşuna dizilmek üzere sıraya sokalım. Dipnot: Aspinall Oglander, cilt 1, sayfa 296, not 4. 25 Nisan günü yapılan çarpışmalarda Mustafa Kemal çok önemli bir nokta olan Jonk Bayırı Tepesi'ni elde tutmayı başardı. Ertesi gece Arap askerlerden oluşan 77. Alay paniğe kapılıp kaçınca 24 saat boyunca Mustafa Kemal'in konumu kritikleşti. Dipnot: Mustafa Kemal'in 3. Kolordu Karargahı'na 26 Nisan 1915 tarihli raporu. Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 214. Çalışlar sayfa 34, not 23. Fakat yeni birliklerin gelmesiyle Arıburnu noktasını çevreleyen Türk hatları güç kazandı. 30 Nisan'da 5. Tümen bir karşı saldırı için onlara katıldı ve ağır kayıplarla geri püskürtüldü. Dipnot: Çalışlar sayfa 35. 30 Nisan 1915'te 5. Fırka ile Alman Miralay Kahnengläser Bey geldi diyor. Ama 7 Ağustos'ta Kahnengläser 9. Fırka kumandanı olarak tanımlanıyor. Sayfa 50. Bir gün önce Arıburnu'nun savunmasında üstlendiği görev için Mustafa Kemal'e Osmanlı İmtiyaz Nişanı verilmişti. Mustafa Kemal'in karargahı adı olmayan bir dere yatağına bakıyordu ve Esat Paşa'nın kurmay başkanı Yarbay Fahrettin Altay buraya Kemal Yeri adının verilmesini önerdi. Dipnot: Altay, sayfa 97. Liman von Sanders Alman binbaşı Raymond'u Mustafa Kemal'in kurmay başkanı atayarak cephenin bu bölümünü gözetim altında tutmaya çalıştı. Ama binbaşı İzzettin'den çok memnun olan Mustafa Kemal 15 Mayıs'ta Raymond'u gönderdi. Dipnot: Çalışlar sayfa 37. İtilaf güçleri hem Arıburnu'nda hem de daha güneydeki Seddülbahir'de oldukları yerden kıpırdayamaz duruma gelmişlerdi. Arıburnu'ndaki tehlikenin daha büyük olduğuna inanan Liman von Sanders, bir Alman subayını komutanlığa getirerek Albay Halil Sami'yi emekli olmaya zorladı. Fransızlar Asya kıyısında ellerinde tuttukları köprü başını boşaltınca, onlara karşı duran Osmanlı birlikleri itilaf askerlerinin güneydeki çıkarma noktasının kuşatılmasına yardımcı olmaya gönderildiler. Bu arada Bolayır yöresinde tetikte bekleyen askerler de Arıburnu'ndaki kuzey cephesine kaydırıldılar. Zaman içinde Suriye gibi uzak noktalardan bile yedek kuvvetler gönderildi. Sürekli olarak donanma bombardımanı altında kalan Osmanlı askerleri ağır kayıplar verirken komuta düzeyinde entrikalar ve suçlamalar baş gösterdi. 3 Mayıs gibi erken bir tarihte Mustafa Kemal kendi üstü olan Esat Paşa'yı atlayıp başkomutan Enver Paşa'ya bir mektup gönderdi. Evvelce zat-ı alilerinize bu mıntıkanın bütün mıntıkalarla olan farkının önemini arz etmiştim. Maydos mıntıkası kuvvetlerine kumanda ettiğim zaman aldığım tertibat ile düşmanın karaya çıkmasına imkan verilmeyebilirdi. Von Sanders Paşa Hazretleri bizi, bizim orduları, bizim memleketimizi tanımadı ve layıkıyla araştırmada bulunacak kadar bir zamana sahip olmadığından sahilde çıkarma noktalarını tamamen açık bırakacak tertibat almış ve bugün düşmanın karaya asker çıkarmasını kolaylaştırmıştır. Ben Arıburnu arazisine düşmanın 4 tugayı çıktığı zaman mıntıka kumandanlığını yürüten Albay Sami Bey tarafından haberdar edildim. Bu kuvvetin sol kanadına taarruz ettim ve hepsini denize döktüm. Fakat düşman aynı derecede kuvveti aynı mıntıkaya tekrar çıkardı ve karşı taarruz yaptı. Bunu def ettim. Tümenime katılan kuvvetlerle tekrar üstün kuvvete taarruz etmekten başka bir çare bulamadım. Ve yine düşman kuvveti mahvedildi. Arazinin engelleri, maiyet kumandanlarının sevk ve idaredeki beceriksizlikleri yüzünden kat'i netice henüz elde edilemiyor. Vatanımızın müdafaasında kalp ve vicdanları bizim kadar çırpınmayacağına şüphe olmayan, başta von Sanders olmak üzere bütün Almanların fikirlerinin üstünlüğüne itimat etmemenizi kat'i surette temin ederim. Bizzat buraya teşrif eder umumi vaziyetimizin icaplarına göre bizzat sevk ve idare etmeniz münasip olur kardeşim. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 218. Aydemir Makedonya'dan Orta Asya Enver Paşa cilt 3 sayfa 252-253. Belki de bu çağrıya yanıt olarak Enver 11 Mayıs'ta Gelibolu cephesini ziyaret etti ve Mustafa Kemal ile Kemal Yeri karargahında bir saat görüştü. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 244. Çalışlar sayfa 37. Komutası altındaki hırslı subayın daha yakından denetlenmesi gerektiğine karar vermiş olmalı ki 17 Mayıs'ta Esat Paşa denetimi doğrudan ele alacağını bildirerek kendi karargahını Kemal yerine taşıdı. Düşman birlikleri sahilde kımıldayamaz duruma gelmiş olduğundan Esat Paşa çarpışmanın birinci aşamasının başarıyla sonuçlandığını açıklayıp cepheye gelen tüm askerlere ve özellikle birliklerin en önünde yer alan 19. Tümenin komutanı Mustafa Kemal'e şükranlarını bildirdi. Kuzey grubu tarafından savunulan cephe artık 3 bölgeye ayrılmıştı. Mustafa Kemal grubun sağ kanadının kuzey bölgesinin komutanlığına getirildi. Dipnot: Atatürk'ün bütün eserleri cilt 1 sayfa 369-371. Liman von Sanders yine tümünün komutanı olarak görevini sürdürecekti. 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu Arıburnu noktasındaki itilaf güçlerine bir saldırı düzenledi ve her iki tarafında ağır kayıplar vermesiyle geri püskürtüldü. 23 Mayıs'ta Mustafa Kemal'e demir haç nişanı verildi. Bununla o Almanlara yakınlaştırmak istenmişse pek etkili olduğu söylenemezdi. Ertesi gün karşılıklı olarak ölenlerin gömülebilmesi için bir günlük ateşkes ilan edildi. Binbaşı İzzettin Çalışlar günlüğüne, meydanı muharebede binlerce şüheda gördük, İngiliz heyeti ağırbaşlı ve soğukkanlı, hareketlerinde doğru olduklarını gösterdiler diye not etti. Dipnot: Çalışlar sayfa 39. 29 ve 30 Mayıs günlerinde Mustafa Kemal Conk Bayırı'ndan aşağı inen Sazlıdere adlı sel yatağına büyük çaplı bir saldırı düzenledi. Çarpışmalar sabahın erken saatlerine kadar sürdü. Binbaşı İzzettin: Müteaddit hücumlarımız muvaffakiyetle neticelenmedi. Külli zayiat verildi. Bu İngilizlerin emniyetini arttırdı. Onların cüreti ise hiç yoktur. Hücum etseler mahvetsek ve bir mukabil hücumla mevzilerine girsek pek iyi olur. Cengaverane hissiyatımız hamdolsun çok iyidir. Yalnız intizar yani bekleme vaziyeti can sıkıyor diye yazdı günlüğüne. Dipnot: Adı geçen eser sayfa 40. Anzaklar 5 Haziran'da saldırdılar ve geri püskürtüldüler. Ama binbaşı İzzettin'in beklentilerine karşın kanlı kör düğüm çözülemedi.